Ayrım 2 Shogun James Clavell Sayfa 19 Blackthorn köy reisinin evine dönünce kendisini yine ilk kaldığı odaya aldılar. Burasını duvardaki haçtan tanımıştı. Köy reisi onun yanına gelerek "Burası benim evim" dedi. "Adım Mura." Güçlükle anlaşılan bir Portekizce konuşuyordu. "Mura-san, benim adım da Blackthorn." "Anlayamadım." Mura kendisine zor gelen bu adı birkaç kez söylemeyi denedi. Sonunda vazgeçerek karşısındaki devi seyretmeye başladı. Rahip Sebastio ve yıllarca önce gelen öbür pederden başka hiç barbar görmemişti. Fakat diye düşünüyordu. Rahipler koyu renk saçlı, siyah gözlü ve orta boylu. Ama bu adam uzun boylu. Saçları ve sakalı altın gibi, gözleri de mavi. Ne acayip. Ben bütün insanların siyah gözlü, siyah saçlı olduklarını sanırdım. Biz öyleyiz, Çinliler de öyle. Hem Çin bütün dünya demek değil mi? Peki neden Rahip Sebastio bu adamdan bu kadar nefret ediyor? Şeytana taptığı için mi? Sanmam. Çünkü Rahip Sebastio istese o şeytanı uzaklaştırıverir. O iyi pederi hiç bu kadar hiddetli görmemiştim. Asla, çok garip. Sarı saç ve mavi göz şeytanın işareti mi acaba? Mura ona bakarken kendisini gemide baygın bulup evine getirdiğini hatırladı. Onun başkan olduğunu anlamış ve özel itina görmesi gerektiğine karar vermişti. Adamın yatağın üstüne yatırıp epey merakla soymuşlardı. Mura'nın annesi Saiko, "Özel parçaları çok etkileyici, neh?" demişti. "Acaba dikleştiği zaman ne kadar olur?" Mura "kocaman" diye cevap vermiş. Annesi, karısı, dostları, hizmetkarları ve doktor gülüşmüşlerdi. Mura'nın karısı Niji de kadınları da onlar gibi iyi gelişmiş olmalı diye düşüncesini açıklamıştı. Ama Mura'nın annesi gelinine çatmıştı. "Saçmalama kızım, pek çok çayhane kızı ona uyumak için memnunlukla gereken şeyi yaparlar." Sonra hayretle başını sallamıştı. "Ömrümde onun gibi birini daha görmedim. Çok tuhaf değil mi?" "Ne?" Dipnot, ne Japonca değil mi anlamına geliyor. Blackthorn'u silip temizletmişler fakat adam komadan çıkmamıştı. Doktor uyanana kadar onun bir banyoya girmesini uygun bulmamıştı. "Mura-san, bu barbarın törelerini bilmiyoruz. Özür dilerim ama bir hata yapıp kendisini öldürebiliriz. Onun gücünün soluna geldiği belli, biraz sabırlı olmalıyız." Mura da "ya başındaki bitler ne olacak?" diye sormuştu. "Şimdilik kalacak. Anladığıma göre bütün barbarlar bitliymiş. Onun için sabır tavsiye edeceğim." Mura'nın karısı da atılmıştı. "Hiç olmasa başını yıkayamaz mıyız? Çok dikkatli davranırız. Böylece hem barbara yardım eder hem de evimizi temiz tutarız." Mura'nın anası da kesin konuşmuştu. "Doğru, saçlarını yıkayın. Fakat organının sertleştiği zaman ne kadar iri olduğunu bilmeyi isterdim doğrusu." Mura Hristiyan olmuştu. Bu barbarı evine aldıktan sonra da hem rahibe hem de Omisan'a haber göndermişti. Böylece köyü de korumuştu. Omisan pek çok samuray gibi Zen Budist mezhebindendi ve ölümü arayan gururlu bir savaşçıya uygun dindi bu. Omisan rahiplerden de hiç hoşlanmıyordu üstelik. Mura Omisan tatsızlık çıkaracaktır diye düşündü. Bu yetmiyormuş gibi bizim daimi oda geliyor. Mura ne zaman Omi'nin amcası olan bu Izu Daimyosu Kasigi Yabu'yu düşünse endişelenirdi. Bu adamın hainliği ve kötülüğü ün salmıştı. O köydekilerin hakkı olan tahılı ve balıkları bile ellerinden alır ve adaletsiz yönetimiyle herkese ezerdi. Mura kendi kendine savaş çıkınca dedi, "Ya bu hangi tarafı tutacak? Lord Ishidoyu mu, Lord Toranaga'yı mı? Bu iki devin pençeleri arasında sıkıştık biz." Toranaga büyük ve ünlü bir generaldi. Kuanto bölgesinin sahibi olan Toranaga 8 eyalete de hükmediyordu. Kuzeyde onun sözü geçerdi ve doğudaki orduların komutanı da yine oydu. Buna karşılık Ishido, Osaka şatosunun lordu, Kore fatihi, varisin koruyucusu, batı ordularının komutanıydı. Kuzeyde büyük Takaide yolu Toranaga'nın başkenti olan Yedo'yu Japonya'nın başkenti Osaka'ya bağlıyordu. Osaka aynı zamanda Ishido'nun da başkentiydi. İki tarafın orduları o yolda karşılaşacaklardı. Peki savaşı kim kazanacaktı? Hiç kimse. Çünkü savaş bütün imparatorluğu kaplayacak, bölgeler bölgelerle, köyler köylerle savaşacaktı. Sadece son 10 yıldır durgundu ortalık. Tarihte ilk kez son 10 yıl barış hüküm sürmüş ve savaş olmamıştı. Muğra, ben de Barış'tan hoşlanmaya başlamıştım diye düşündü. Fakat Barış'ı getiren adam öldü. Önce samuray, sonra general. Daha sonra büyük general ve sonunda Taiko. Yani Japonya'nın koruyucu lordu olan o köylü asker öleli bir yıl var. 7 yaşındaki oğlu da bu büyük güce sahip olamayacak kadar küçük. Onun içinde o çocuk da bizler gibi bir oyuncak. Devlerin elinde bir oyuncak. Savaştan kaçmaya olanak yok. Taiko bile sevgili oğlunu, hanedanını, mirasını ya da imparatorluğunu koruyamazdı. Belki de böyle olması gerekiyor. Taiko ülkedeki kargaşayı bastırdı, barış yaptı. Ülkedeki tüm daimyolara sanki birer köylüymüş gibi baş eğdirdi. Hepsinin topraklarını istediğine göre ayarladı. Kimini yükseltti, kimini ortadan kaldırdı. Ve sonra kendisi de öldü. O cüceler arasında bir devdi. Ama belki de bütün yaptıklarının ve büyüklüğünün de onunla birlikte ölmesi daha doğru. İnsan rüzgara kapılık giden bir gonca sayılmaz mı? Geriye kalan tanrıların toprakları, dağlar, denizler ve yıldızlar değil midir? Hepimiz kapana sıkıştık. Yakında savaş çıkacağı da doğru. Bizim ne tarafta dövüşeceğimize sadece ya bu karar verecek? Muğra bu düşüncelerden kurtularak karşısındaki barbar korsana baktı. Başımıza bela olması için gönderilen bir şeytansın sen. Geldiğinden beri de yalnızca tatsızlık çıktı. Neden başka bir köyü seçmedin sanki? Blackthorn'un uykusu vardı ama bu adamla dost olmak istiyordu. Onun için zorla gülümseyerek haçı işaret etti. Siz Hristiyan mısınız? Muğra başını salladı. Evet, ben de Hristiyanım. Rahip, hayır, o Hristiyan değil dedi. Katolik değilim ama Hristiyanım. Fakat Muğra durumu anlayamadı. Blackthorn'da uğraşmasına rağmen anlatamadı. Daimyo ne zaman gelecek diye sordu sonunda. Aa, Daimyo. Muğra omuz silkti. Daimyo istediği zaman gelir. Uyuyun, önce temizlenin lütfen. Ne? Temizlik, banyo lütfen. Anlamıyorum. Muğra ona yaklaşıp tiksintiyle burnunu buruşturdu. Pis koku, kötü, bütün Portekizliler gibi, banyo. Blackthorn hiddetlendi. Ben istediğim zaman yıkanırım ve kokmuyorum. Herkes banyonun tehlikeli olduğunu bilir. İshal olmamı mı istiyorsun? Ben bu kadar aptal mıyım? Haydi cehennem ol, uyuyacağım artık. Barbarın hiddetine şaşan Muğra banyo diye emretti. Böyle hiddet göstermek kadar büyük bir terbiyesizlik olamazdı. Hem barbar pis kokuyordu. Ayrıca 3 gündür de doğru dürüst yıkanmamıştı. Çayhanedeki kızlar bile çok büyük para karşılığında onun yatağına girmeye yanaşmazlardı doğrusu. Bu yabancılar ne kötü diye düşündü. Şaşılacak şey, ne pis huyları var. Ama neyse. Madem senden sorumluyum, sana görgü kuralları öğretilecek. Bir insan gibi yıkanacaksın ve annem de istediği şeyi öğrenecek. Sesini yükseltti, banyo. Blackthorn gitmesi için eliyle de işaret ederek homurdandı. Seni paralamadan defol buradan. Bir an sessizlik oldu, sonra 3 Japon erkeğiyle kadını Muğra'nın arkasında belirdi. Muğra kısaca durumu açıklayarak kesinlikle konuştu. Banyo lütfen. Bas. Muğra üzerine doğru ilerleyince Blackthorn onun canını yakmak istemediği için sadece kolunu itmeye yeltendi. Ama sonra büyük bir can acısıyla bağırdı. Nasıl olduysa Muğra elinin yanıyla vurmuştu. Blackthorn'un kolu inme inmiş gibi aşağı sarktı. Yeniden büyük bir hiddetle saldıracak oldu. Ama o da fırıl fırıl döndü ve kendisini yerde buldu. Bu kez o acı veren felç inmiş gibi hareketsiz bırakan acı sırtındaydı ve kımıldayamıyordu. Amanın! Kalkmaya çalıştı ancak dizleri bükülüverdi. Sonra Muğra küçük fakat demir gibi sert parmağıyla Blackthorn'un boynunda bir sinir merkezine dokundu. İnanılmaz bir acı duydu adam. Aman tanrım! Banyo lütfen! Blackthorn can acısıyla tanrım tanrım diye inledi. Bu kadar ufak tefek bir adamın kendisini bir anda aciz duruma düşürmesine de çok şaşmıştı. Muğra yıllar önce judo ve karate sanatıyla birlikte kılıç ve mızrakla dövüşmesini de öğrenmişti. O zamanlar kendisi bir savaşçıydı ve daha sonra da Taiko için savaşmıştı. O devirlerde köylüler samuray, samuraylar köylü olabiliyordu. Muğra dalgın dalgın yerdeki adama bakarak garip diye düşündü. Taiko başa gelir gelmez köylülerin savaşmaktan vazgeçmelerini emretti. Bize silahları hemen bırakmamızı söyledi. Ondan sonra da imparatorluğumuzdaki herkesin yaşamını etkileyen değişmez kast sistemini koydu. Samuraylardan sonra köylüler geliyor. Bunları sanatçılar, tüccarlar, toplum dışı kimseler, haydutlar izliyor. En altta da Eta var. insan sayılmayan cesetlerle ilgilenen, deri tabaklayan, ölü hayvanlarla meşgul olan, cellatlık yapan etalar. Barbarlar bu kast sistemine alınmayacak kadar aşağılıktılar tabii. Yerde yatmış bir çocuk gibi inleyen Blackthorne'a bakarak onun böyle gurursuz davranabilmesinden utandı. Yerlere kadar eğilip selam verdi. ''Lütfen beni bağışlayın Kaptan San.'' bir yandan da düşünüyordu. ''Evet çok üzgünüm ama bunu yapmam gerekti. Evimi alt üst ettiniz. Karım bir kapıyı onartmak zorunda kaldı. Böyle terbiyesizlik etmenize izin veremezdi. Evimde arzularıma karşı gelmenize de razı olamam tabii. Bu sizin iyiliğiniz için. Ne yazık ki barbarlar gurur denilen şeyi bilmezler. Onun için de üzülmezler. Yalnız rahipler öyle değil. Onlar da pis kokuyorlar ama onları Tanrı seçmiş. Onun için de hepsi gururlu. Siz hem yalancı hem de korsansınız. Hiç şerefiniz yok. Ne tuhaf, bir de Hristiyan olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bunun da size yararı olmayacak. Bizim daimyo Hristiyanlardan da barbarlardan da nefret eder. Mecbur kalınca onlara katlanır ancak. Fakat siz ne bir Portekizli ne de bir Çinlisiniz. Yasalarımız sizi korumuyor değil mi? Onun için öleceksiniz ya da hiç olmazsa sakatlanacaksınız. Ne olursa olsun temizlenmenizi sağlamak benim görevimdir. Moore'a hala sersem olan Blackthorne'un evden çıkarılıp bahçedeki hamama götürülmesi için adamlarına yardım etti. Kadınlar da onların peşi sıra geliyordu. 2. Daimyo, İzu Lordu Kosigi Yabu nereden geldiğini bilmek istiyor. Buraya nasıl geldin ve nerelerde korsanlık ettin? Konuşan rahip Sebastio'ydu. Sabah hava açık ve sıcaktı. Blackthorn köy alanındaki platformun önünde diz çökmüştü. Başı hala yediği darbeden dolayı ağrıyordu. Ama kendi kendine sakin ol ve kafanı çalıştır dedi. Bu cizvit papazı sana düşman, başka çevirmen de yok. Sonra sesini yükseltti. Önce Daimyo'ya savaşta olduğumuzu, düşman olduğumuzu söyle. İngiltere ve Hollanda'nın İspanya ve Portekiz'de savaştığını anlat. Sana gerçekleri değiştirmeye kalkmamanı tavsiye ederim. Pis Hollandalı asillerin uydurmaları bunlar. Hollanda büyük İspanyol İmparatorluğu'nun küçük bir parçasıdır. İngiltere savaşta ve Blackthorne konuşmaya devam etmedi. Çünkü rahip onu dinlemeden bildiği gibi çevirmeye başlamıştı. Kısa boylu, tıknaz, otoriter bir tip olan Daimyo platformdaydı. Ayaklarını altına alıp rahat rahat diz çöküp oturmuştu. Gerisinde 4 adam vardı. Onlardan biri de Kasigi Omi'ydi. Yani yeğeni ve kuluydu adamın. İpek kimonolar ve bunların üstüne de belleri sıkı oturan, omuzları geniş ve kolalı süslü ceketler giymişlerdi. Hepsinin de kılıcı vardı. Moore toprağın üstüne çökmüştü. Köyden bir tek o vardı. Öteki izleyiciler Daimyo'yla gelen 50 samuraydı. Onlar da sıra sıra dizilmiş, sessiz sedasız oturuyorlardı. Geminin personeli Blackthorne'un arkasındaydı. Daimyo'nun karşısına çıkarıldıkları zaman Blackthorne hepsiyle birlikte eğilip selam vermişti. Ama bu yeterli olmamıştı. Samuraylar hepsini diz üstü itmiş ve köylülere özgü şekilde başlarını toprağa sürmüşlerdi. Blackthorne karşı koymaya kalkmış ve rahibe kendi geleneklerinin böyle olmadığını anlatması için bağırmıştı. Başına yediği mızrak sapı yüzünden yere yıkıldı tabii. Adamları birden saldırmak için doğrulacak oldular. Fakat Blackthorne kendisini toplamış ve durup eğilmeleri için haykırmıştı. Neyse adamlar itaat ettiler. Blackthorne daha sonra bir iskemle istedi. Rahip Japonların iskemle kullanmadıklarını ve ülkede hiç iskemle bulunmadığını söyledi sert bir dille. Blackthorne Daimyo ile konuşan rahibe baktı. Onun anlattıklarına dair bir ipucu arıyordu. Sonra Daimyo'nun yüzünden merhametsizliği okunuyor diye düşündü. Namussuzun biri olduğundan eminim. Rahibin Japoncası da akıcı değil. Daimyo sinirlenmeye başladı. Peki Daimyo da Katolik mi? Cizvit pek saygılı konuşuyor ve durmadan terliyor. Daimyo'nun Katolik olmadığından eminim. Hoş öyle olsa da olmasa da bana yararı yok. Bu kötü ruhlu serseriden nasıl yararlanabilirim? Rahibin yalancı olduğunu nasıl belirtebilirim? Onu tuzağa düşürmeliyim. Daimyo sorularına acele cevap vermeni istiyor. Evet tabii, özür dilerim. Adım John Blackthorne, İngilizim. Hollanda donanmasının baş kılavuz kaptanıyım. Biz Amsterdam limanına bağlıyız. Donanma mı? Ne donanması? Yalan söylüyorsun. Donanma yok. Neden bir İngiliz Hollanda gemisine kılavuz kaptan olsun? Blackthorne birden kumar oynamaya karar verdi. Sesi sertleşip yükseldi. Hemen sözlerimi çevir ey anasız köpek. Ben buraya Daimyo'yla konuşmaya geldim. Seninle konuşacak değilim. Lord Daimyo'ya söyle. Blackthorne platformdan tarafa dönerek kasıtla yerlere kadar eğilip selam verdi. Bir yandan da endişeden soğuk soğuk terlemeye başlamıştı. Rahip Sebastio gördüğü eğitim sayesinde korsanın hakaretleri karşısında kayıtsız kalabilecek güçteydi. Hem korsanın kendisini Daimyo'nun karşısında küçültmek istediğini de anlamıştı. Fakat ilk kez şaşırdı rahip. İngiliz veya Hollanda gemilerinin Asya'ya gelebileceklerine ihtimal vermemişti. Sadece Drake denilen o şeytanların şeytanı İngiliz Pasifik'e çıkabilmişti. Ama o bile buralara gelememişti. Bu yollar gizliydi ve başkalarınca bilinmiyordu. Daimyo'nun lütfen korsanın dediğini anlat diye emrettiğini duydu. Rahip Sebastio kendini toplayarak daha sakin konuşmaya başladı. Blackthorne dikkatle dinliyor ve bir şeyler anlamaya çalışıyordu. ''Buraya nasıl geldin?'' dedi Rahip Sebastio. ''Magellan geçidinden geldim. Orası buradan 136 gün ötede. Daimyo'ya söyle.'' ''Yalan söylüyorsun. Magellan boğazı gizlidir. Sen Afrika ve Hindistan yolundan geldin. Sonunda doğruyu söyleyeceksin. Yoksa zorla konuştururuz seni.'' Evet o yol gizliydi ama Portekizli bize bu geçidin haritasını sattı. Yani seninkilerden biri biraz altın için bu işi yaptı. Şimdi bütün İngiliz ve Hollanda savaş gemileri o geçidi biliyorlar. Şu anda 20 İngiliz savaş gemisi Manila'ya saldırıyor. İmparatorluğu mahvoldu. Yalan söylüyorsun. Tanrı seni de o pis ağzını da mahvetsin. Daimyo sabırsız sabırsız söylendi. Anamono vanami o moşite oru. Rahip telaşla Magellan ve Manila'dan söz etmeye başladı. Ama Blackthorne, Daimyo ve adamlarının durumu pek iyi anlayamadıklarını sezdi. Ya bu davadan sıkılmaya başlamıştı, limana bakıyordu. Yine bu armağanın tanrılardan gelip gelmediğini düşündü. O sabah çamur içinde ve yorgun argın gelir gelmez gemideki yüke baktın mı Omisan diye sormuştu. ''Hayır lordum, siz gelene kadar gemiyi mühürlü tutmayı uygun buldum. Fakat ambarlar sandık ve balya dolu. Doğru davrandığını umarım. Bütün anahtarlar burada, onlara el koydum.'' ''İyi. Ya bu Toranaga'nın başkenti olan 100 mil uzaktaki Yedo'dan gizlice ve hayatını tehlikeye atarak gelmişti. Bir an önce de geri dönmek zorundaydı tabii. Yolculuk atla ve tahtrevanla 2 gün sürmüştü. Hemen gemiye gideceğim.'' Omi gülmüştü. ''Yabancıları görmelisiniz lordum. İnanılacak gibi değiller. Çoğunun gözleri siyam kedilerininki gibi mavi. Altın rengi saçları var. Fakat işin en iyisi korsan olmaları.'' Omi amcasına rahibin bu korsanlar hakkındaki sözlerini nakledince Yabu'nun heyecanı 3 misli artmıştı. Fakat sabırsızlığını engelleyerek gidip geminin mührünü kıracak yerde yıkanıp üstünü değişmiş ve barbarların karşısına getirilmelerini buyurmuştu. Rahibin bozuk Japoncasını güçlükle anlayabildiği için sinirlenen Yabu çok sert bir sesle konuştu. ''Sen rahip, korsan neden sana bu kadar kızıyor?'' ''O kötü korsan, şeytana tapıyor.'' Yabu solunda oturan yeğeni Omi'ye doğru eğildi. ''Ne dediğini anlayabiliyor musun yeğenim, yalan mı söylüyor dersin?'' ''Bilmiyorum lordum, barbarların neye inandıklarını kim bilir? Rahip korsanın şeytana taptığını sanıyor, tabii bunların hepsi de saçma.'' Ya bu rahibe döndü. Ondan tiksiniyordu. Adamı oracıkta çarmıha gerdirtmeyi ve bütün Hristiyanlığı kendi bölgesinden silivermeyi istedi. Kendisi gibi öbür damiyolarında bölgelerinde tam yetkileri vardı. Ama yine de hepsi Taiko'nun vasiyetnamesi gereğince oğlunun çocukluğu devresinde yönetime geçen askeri junta yani naipler meclisinin emrindeydiler. Taiko'nun sağlığında koyduğu yasalara uyuluyordu hala. Taiko, Portekizli barbarların korunmaları ve dinlerine ilişilmemeleri, hatta onların dinlerini yaymalarına da mantık ölçüleri içinde izin verilmesine uygun göre bir yasa çıkarmıştı. ''Rahip, çabuk ol, korsan başka ne dedi? Acele et, dilini mi yuttun?'' ''Korsan kötü şeyler söylüyor. Başka korsan gemileri, başka gemiler Manila'daymış.'' ''Omisan, onun neden söz ettiğini anlayabildin mi?'' ''Hayır lordum. Lehçesi çok kötü, güçlükle anlaşılıyor. Manila'da başka korsan gemileri olduğunu anlatıyor galiba.''
''Manila nerede?''
''Doğuda, günlerce uzakta.''
''Buraya korsan gemisi gelirse onları iyi karşılarız.''
''Sizi anlayamıyorum efendim.''
Ziyanı yok.
Ya bunun sabrı taşmıştı? Yabancıların öldürülmesine karar vermişti zaten ve bu fikir hoşuna gitmişti. Nasıl olsa bu barbarlar Taiko'nun yasasında söz edilen Portekizli barbarlar değillerdi. Kendisini bildi bileli barbarların kokusundan, pisliğinden, et yemelerinden, budalaca dinlerinden, küstahlık ve terbiyesizliklerinden tiksinmişti. Ayrıca her Japon gibi o da barbarlara muhtaç olduğu için utanıyordu. Çin ve Japonya arasında yüzyıllardır düşmanlık vardı. Çin ticarete yanaşmıyordu. Japonya'nın sıcak ve nemli yazını dayanılır hale getirebilmek için Çinlilerin ipek kumaşlarına ihtiyaç vardı. Daha önceleri bu kaçak kumaşlar çok pahalıya satılmıştı. 60 yıl önce de barbarlar gelmişti. Peking'deki Çin imparatoru onlara Çin'in güneyindeki Macao'da küçük bir üs vermişti. Gümüşe karşılık ipek satmaya da razı olmuştu. Japonya'da çok bol gümüş vardı. Kısa süre sonra ticaret hızlanmıştı. İki ülkede aradaki Portekizliler de zengin olmuştu. Onların rahipleri de ticaret için gerekliydiler. Ticaret geliştikçe bu Cizvit rahiplerine daha fazla ihtiyaç oluyordu. Artık yıllık ticaret çok büyüktü ve bu her samurayın hayatını etkiliyordu. Bu yüzden de barbarlara ve onların dinlerine ses çıkarılmıyordu. Yoksa barbarlar gidebilir ve ticaret de sona erebilirdi. Bu arada bazı daimyolarda Hristiyanlığı kabul etmişlerdi. Ya bu evet diye düşündü. Rahipler de Portekizlilere dayanmamız gerekiyor. Fakat bu altın rengi saçlı mavi gözlü yeni barbarlara dayanmamıza gerek yok. Çok heyecanlanmıştı. Artık bir barbarın işkence sonunda nasıl öldüğünü görecekti. 11 barbar vardı. 11'ini de ayrı şekilde sınayacaktı. Başkalarının acısının kendisine neden zevk verdiğini hiç düşünmemişti. Sadece bunun böyle olduğunu biliyordu. Onun için de bu zevkini yerine getirecekti. ''Ya bu Portekizlere ait olmayan bu korsan gemisine el konulacak?'' dedi. ''Bütün korsanları!'' Birden ağzı açık kaldı. Korsanların elebaşısının rahibin üstüne atılarak kemerindeki tahta hacı çekip kopardığını görmüştü. Barbar hacı parçalayarak yere atıp olanca sesiyle bir şeyler bağırdı. Muhafızlar kılıçlarını çekip ileriye çıkınca da korsan ya bu ya doğru dönerek saygıyla eğildi. ''Durun onu öldürmeyin!'' Yabu karşısında birinin böyle kabalık edebilmesine çok şaşmıştı. Bu barbarlar inanılacak gibi değil. Haklısınız. Omi'nin kafasında bu olayın nedenleriyle ilgili sorular belirmişti. Rahip yere çökmüş haçın parçalarına bakıyordu. Onun titreyen ellerle parçalanan tahtaları topladığını gördüler. Yabu Omi-san dedi. Önce gemiye gitmek istiyorum. Ondan sonra başlayacağız. İşkencenin kendisine verdiği zevki düşününce sesi boğuklaşmıştı. ''Sıranın sonundaki şu ufak tefek, kırmızı saçlı adamla başlamak istiyorum.'' Omi ona doğru eğilerek sesini hafifletti. ''Beni bağışlayın ama şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Haç onların kutsal sembolü değil mi? Onlar rahiplerine daima saygıyla davranmazlar mı? Yani bizim Hristiyanlarımız gibi. Rahiplerin onların üstüne büyük yetkileri yok mu?''
''Ne demek istediğini açıkla.''
Hepimiz Portekizlerden nefret ediyoruz. Yalnız aramızdaki Hristiyanlar onları tutuyor. Belki de barbarların ölüleri değil, dirileri sizin için daha değerli olur.
Nasıl?
Hristiyanlara karşı bu adamlar. Belki de akıllı birisi onların nefretinden, dinsizliğinden yararlanır. Bunu lehimize kullanır. Nasıl olsa sizin malınız bu barbarlar. Onlara istediğinizi yapabilirsiniz. Ne? Ya bu evet diye düşündü. Onların acı çekmelerini istiyorum. Fakat bunu istediğim zaman yaptırırım. Omi'yi dinlemeliyim, o akıllı. Acaba kendisine güvenebilir miyim? Bunu söylemekte gizli bir amacı mı var? İyi düşüneyim.
Yeğeninin en nefret ettiği düşmanının adını söylediğini duydu.
İkava Jikyu Hristiyan.
İshido'nun yakını ve müttefikiydi bu adam. İshido'nun batı sınırını koruyordu. O pis rahibin evi orada değil mi? Belki bu barbarlar Ikawa'nın bölgesini ele geçirmeniz için bir yol bulmanızı sağlarlar. Belki İshido'nun, hatta Lord Toranaga'nın bölgelerini ele geçirebilirsiniz.
Ya bu yeğeninin yüzünü inceledi. Onun ne düşündüğünü anlamak istiyordu. Sonra gözleri gemiye gitti. Artık bunu tanrıların yolladığından kuşkusu kalmamıştı.
Evet, fakat bu bir armağan mıydı, yoksa bir bela mı?
Ya bu kendi klanının güvenini düşünerek zevkini başka zamana bıraktı.
Doğru, fakat önce o korsanlara hadlerini bildir. Özellikle şunu söyle, bu gece içlerinden biri ölecek ama elebaşıları değil.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.